adımız yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, en etkin iletişim araçlarından olan internetin kullanılmasıyla küresel bir köy haline geldi günümüz dünyası ve toplumsal yaşam da buna ayak uydurdu. Folklor da bu değişimlerden etkilenen önemli bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Araştırma Görevlisi Zeynep Safiye Baki stüdyo konuğumuz olacak. Sözlü kültür öğelerinin de yayıldığı bu yeni mecrayla folklorun etkileşimi üzerine güzel bir söyleşimiz olacak. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Muğla'da Türkiye Enduro Kadınlar Şampiyonu olan ve Trans Anatolia Rallisi'ni tamamlayan ilk Türk kadın unvanı bulunan eczacı, sporcu Gökçen Kabaş telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Başarıları ve çalışmaları üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Ve hemen sonrasında Göç Yolları köşemizle sizlerle birlikte olacağız. İstanbul Hayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikte olacak. Göçmen işçilerin ve aile fertlerinin insan haklarını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Belki ararsın, bir iki de sorarsın, tamam, hayırsız değilsin. Aslında sözün var, tutarsın tutmazsın, gerçi mecbur da değilsin. Bildiğimiz ömrümüze yetmedi ki seçemedik, işte en doğrusunu sevdik. Hayırdan mı yoksa şerden mi gözlerimin içi neden nemli nemli, seni sevsem mi bir bilsem sevmesem mi, geçer mi hayat böyle demli demli, hayırdan mı yoksa şer. Hayırsız değilsin. Aslında sözün var, tutarsın tutmazsın, gerçi mecbur da değilsin. Bildiğimiz ömrümüze yetmedi ki seçemedik, işte en doğrusunu sevdiğimiz de bizi sevmedi ki göremedik aşkın da kuytusunu. Hayırdan mı yoksa şerden mi gözlerimin içi neden?
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Araştırma Görevlisi Zeynep Safiye Baki bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Programımızı sürekli dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Daha önceden konuk etmiştik Sayın Baki'yi. Çok güzel bir konuyu konuşmuştuk. Özellikle çocuk oyunlarından bahsetmiştik. Çocukluğumuza şöyle bir yolculuğa çıkmıştık. Aslında o kadar çok şeyi kaplıyor ki folklor dediğimiz kavram. Biz bugün biraz onu güncelleştireceğiz. Biraz interneti işin içine sokacağız galiba, öyle değil mi? İnternet folkloru diye bir kavram ortaya çıktı. Nedir bu kavram, nasıl ortaya ve neden ortaya çıktı diye soralım.
Evet, öncelikle bütün dinleyicilerimize merhaba diliyorum. Merhaba diyorum ben de. İnternet folkloru diye bir alan ortaya çıktı. Zaten Türkiye'de biliyorsunuz folklor aslında birazcık yanlış terimleştiği için hani halk dansları bugün hala aklımıza geliyor.
Evet, evet, evet.
Ne yazık ki. Ama halk bilimi dediğimiz alanın bilimsel adı aslında folklor. Yani halk ve lore dediğimiz bilim sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan bir alan. İnternet folkloru da bugün artık internet hayatımızın pek çok alanında kullandığımız bir yöntem, bir araç. Onunla birlikte aslında şöyle düşünüldü. Yani yıllarca folklor sadece mesela köylüleri araştırır. Halk denince akla köylüler gelir. Ve folklorun araştırma alanı köydür gibi bir algı oluştu.
İnternet de bir köy aslında, değil mi?
Evet, küresel bir köy dediniz.
Yanlış bir kavram olmuyor bir yerde.
Evet, evet, gerçekten, çünkü dünya küreselleşmeyle birlikte aslında tek tipleştiği için de bazı şeyler özellikle kültüre de çok yansıdığı için gerçekten küresel bir köye dönüşüyor. İnternette bunun başlıca aslında araçlarından bir tanesi. Çünkü erişimim yani her yerden ve her zaman erişime açık bir alan olduğu için folklor dediğimiz bilim de aslında interneti araştırma alanlarından birine dahil etti. Bu yani 19. yüzyılda folklor bir bilim olarak ortaya çıkıyor ama onunla birlikte hiçbir zaman yani dışarıda bıraktığı bir alan olmadı. Kentler kuruldu, kentleşme başladı. O zaman da şu tartışılıyordu. Hani kentlere taşınıyoruz, artık kentleşiyoruz. Folklorun geleceği ne olacak? Hani köylere gidiyorduk. Köylerden herkes kente yerleşiyor. O zaman artık bizim araştırma alanımız kalmayacak diye bakıldı. Ancak öyle değil. Yani folklor çok güncel bir bakış, yani yöntem aslında, bir bilim dalı. Ve dolayısıyla da kent folkloru ortaya çıktı kentlere yerleşmeye başladıkça. Bugün de internetin de hayatımıza bu kadar girmesiyle birlikte aslında internet folklorunu tartışıyoruz. Netlore diye dünyada terimleşen internet folklorunu tartışıyoruz. İnternet de folklorun yeni araştırma alanlarından bir tanesi.
Evet, peki biz neyi tartışıyoruz ya da daha doğrusu bilim insanları neyi tartışıyor internet folkloru dediğimizde?
Evet, burada aslında netlore dediğimiz alanda etnografik bir araştırma yöntemi var biliyorsunuz. Yani işte bu köylere gittiğimizde ya da alana çıktığımızda, aslında alan araştırması yaptığımızda alanı değişti. Yani bir alan daha katıldı folklorun araştırma alanına. Bu da internet oldu. Burada şunu tartışıyoruz. Yani nasıl değişiyor? Çünkü artık halk tanımı da değişmeye başladı. Yani ortak bir dili, ortak bir unsuru paylaşan iki kişi bile artık halkı oluşturuyor folklorun bakış açısıyla. Dolayısıyla halk tanımının değişmesi, aslında internette de bir jargon var. Yani kendi dillerini oluşturuyor internetteki insanlar. Yani araştırmalar aslında şunu da gösteriyor. Yani biz baktığımız zaman oradaki topluluklar gerçek hayatı yansıtan topluluklar. Yani sanal bir gerçeklikten internette söz edebiliyoruz. Ama araştırma alanı olarak baktığımızda bunun da bazı yöntemleri var. Belki onlardan da kısaca söz edebiliriz. Nasıl yapılacağına,
evet, evet,
dair.
Evet,
Robert Kozinets bunu ilk defa dünyada kullanıyor ve daha çok pazarlama ve markalaşma, marka değeri katma, pazarlama alanlarında, reklam alanlarında aslında daha çok kullanılan bir yöntem. Netnografi dediğimiz. Etnografinin internette uygulanan hali de netnografi.
Ne güzel çevirmiş. İnternet işin içine girince her şey böyle birbirine bütünleşebiliyor.
Evet. Yani netlor dediğimiz alan aslında internet folkloru dediğimiz genel bir araştırma alanı. Ama netnografi dediğimiz şey aslında bir yöntem. Yani netnografi pazarlama ve marka işte marka değeri katma alanlarında çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ve ilk defa netnografi yönteminin uygulanması pazarlama alanında oluyor. Ama yani folklor dediğimiz alan günceli de işin içine kattığı için yani araştırma alanı çok geniş olduğu için çünkü kültür çalışılıyor. Ve internet de kendi kültürünü oluşturmaya başlıyor. Tıpkı kent gibi. Çünkü biz sabah kalktığımızda artık telefonumuzu elimize alıyoruz.
Evet, yani evet. Saatin çalmasıyla birlikte.
Evet. Hatta yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. İnsanlar daha yüzünü yıkamadan telefonuyla iletişim kuruyor.
Doğrudur. Yanlış bir ifade değil.
O yüzden de artık orada da kendi alanında bir halk oluşmaya başlıyor. Yani toplumsal bir bakış açısını yansıtıyor ve orada topluluklar oluşuyor. Çünkü
gruplaşmalar oluşuyor
evet,
değil mi?
Evet, yani bunları işte biz sosyal medyadan da takip edebiliyoruz. Ama onun dışında mesela bazı forumlar var. Toplulukların orada iletişime geçtikleri, birbirlerine yakın hissettikleri, ortak bir dil oluşturdukları.
Aslında ve kültürü... aynı duyguları paylaşan insanların bir şekilde bir arada kendilerini internet ortamında var etmeleri söz konusu.
Evet, kesinlikle öyle. Bununla ilgili hani bakış açıları da var aslında. Çünkü internet biliyorsunuz yani güvenilir bilgiyi sunduğu kadar aslında güvenilmeyen bilgiyi de sunabiliyor. Yani evet. Gerçek bilgiyi de sunmayabiliyor evet. Her zaman. O yüzden bununla ilgili yapılan araştırmalar da var. Ancak bir bakış açısı da şu şekilde. Yani aslında insanlar bir bakıma kendilerini daha rahat ifade edebiliyorlar internette. Çünkü bazen kendi kimliklerini gizleyebiliyorlar.
Göz göze iletişim olmayınca
evet,
değil mi?
Evet. Yani o yüz yüze iletişim ve göz göze iletişim de birazcık değişiyor. Tabii burada aslında karşılaştırma yapıldığında yani etnografik yöntem ve netnografi aslında çok da karşılaştırılan araştırma yöntemleri. Ama birinin kaybolup diğerinin devam etmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yani biz bugün hala etnografik araştırmalar yapıyoruz. Yani alana gidip, alana çıkıp, kentte olsun, köylerde olsun alan araştırmaları yapıyoruz. Ama bunun yanı sıra internetteki topluluklar yani halk diyebileceğimiz topluluklar da hatta Kaan Varnalı'nın da ifadesi şöyledir. Dijital kabileler der onlara. Ve onlar da bir halk grubu oluşturuyor. Bizim görmezden gelebileceğimiz bir alan değil. Çünkü kültür çalışıyor. Yani folklor bir bilim dalıysa onlar da bunun içine giriyor ve dolayısıyla biz onları da araştırıyoruz.
Peki bu araştırmaların sonuçlarını biraz konuşsak neler çıkıyor bu araştırmadan?
Folklor alanında yani anlatacak olursak aslında örneğin pek çok alanda bu yapılabilir ama değişimi görebiliyoruz. Yani bugün artık gençler gerçekten çok farklı bir aktarım oradan sağlanıyor. Bazı alanlarda. Yani biz eskiden işte dedemizden, ninemizden dinlediğimiz ve öğrendiğimiz şeyleri bugün gençler evet. Biraz internetten dinleyebiliyorlar. İnternetten öğrenebiliyorlar.
Evet, çoğu zaman kulaktan öğrenirdik değil mi? Bize anlatılan masalları bizden sonrakilere aktarırdık. Onları hiç hani kaleme almazdık ama şimdi doğrudan doğruya hem yazıyı okuyoruz hem görselini görüyoruz. Bir de sözlü olarak yazıyla iletişime geçiyoruz. Aslında çok farklı bir alan.
Evet, çok farklı bir alan ve çok da farklı alanlarda kullanılabiliyor. Yani şöyle örnek verebilirim. Mesela pazarlama sektörü bunu gerçekten çok iyi kullanıyor. Biz folklor alanında yani netlor alanında daha yeni Türkiye'de araştırmalar yapılmaya başlandı. Aslında çok da yeni değil yani belki 8-9 yıldır bu araştırmalar yapılıyor ama pazarlama sektöründe daha eski araştırmalar var bununla ilgili. Çünkü gerçekten yani örneğin bunun kahveyle ilgili yapılmış bir araştırma var ama hani herkes farklı kahve markaları hani isim vermek istemiyorum ama hani insanlar onları neden tercih ediyorlar? Mesela bazıları uzun süre o alanlarda oturabildiği için ve kimse rahatsız etmediği için tercih ediyor. Bazıları diyor ki ben kendim gidip almak istemiyorum. Kahvem bana ikram edilsin istiyorum. O yüzden bu markayı tercih ediyorum gibi. Hani hem marka değeri oluştururken biraz daha üstüne gidilebilecek yönleri, markanın öne çıkan ve zayıf kalan yönlerini tespit etmek açısından pazarlamada çok iyi kullanılıyor. Burada biraz da şuna dikkat etmek gerekiyor. Aslında etnografik araştırmadan çok da farklı değil. Yani baktığımızda evet etnografik araştırma yaparken de önce bir hazırlık yapmak gerekiyor. Yani tahmin, yani düşündüğümüz gibi mesela işte bir ben etnografik çalışma yapıyorum diye sadece sayfaları incelemek aslında etnografik bir çalışma olmuyor. Evet. Yani akademik ve bilimsel bir çalışma olmuyor. Ama tıpkı etnografide olduğu gibi önceden bir hazırlık yapmak gerekiyor. Yani hangi soruları soracağız? Bizim araştırma yapacağımız kimler olacak? Hangi gruplar ya da hangi kişiler? Hı hı. Bunların gerçek kimlikleri dışında isimler kullanıyor olabilirler. Ama biz hangi topluluğa yöneleceğiz?
Yaş grupları da önemli olsa gerek.
Evet, yani yaşa da tabii işte internet bize bazı şeyleri, cinsiyetini bile...
Doğru. Doğru olmayan yaşlar, doğru olmayan kişilikler de sunabiliyor ne yazık ki.
Evet, ama hani bilginin genel geçer olduğunu varsayarak ve dediğim gibi hani yapılan araştırmalara bakarak güvenilirlik sorunu da var bununla birlikte. Ama şuna da bakmamız gerekiyor ki yani biz oradan aldığımız verileri kullanabiliyor muyuz? Yani verileri toplamamız gerekiyor ikinci adımda ve onları analiz etmemiz gerekiyor. Burada araştırma etiğimiz de çok önemli. Hı hı. Yani biz kendi araştırmacı kimliğimizi de gizlemememiz gerekiyor. Ben hani araştırmacı değilim, sizden biriyim diye de hareket etmemek gerekiyor.
Yani aslında yalana başvurmamak gerekiyor. Evet. Bu da bir çeşit, çünkü kendini saklamak da aslında yalan olmuş oluyor.
Tabii
değil
ki.
Mi? Doğruluk çerçevesinde düşünülecekse eğer bir araştırma, kesinlikle her şey açık olarak sunulmalı ve açık olarak alınmalı.
Aynen öyle. Yani biz o gruba üye olduğumuzda bile aslında o kimliğimizi gizlemememiz gerekiyor. Yani gerçek adımız olmayabilir belki ama araştırmacı kimliğimizi, yani araştırma etiği açısından bu çok önemli, gizlemememiz gerekiyor. Sonra da elde ettiğimiz verilerin analizini yapmamız çok önemli ve o analizin doğruluğunu üye kontrolleriyle birlikte, yani tekrar, hatta burada mesela farklı iki telefon markasının kullanıcılarının bir işte sohbette toplanıp karşılıklı diyalog haline geçirilmeleri ve hani artılarının ve eksilerinin değerlendirmeleri gibi yöntemler var. Hı hı. Bunlar marka açısından çok önemli. Ama biz internet folkloru açısından bakacaksak, biz daha çok hani kültür nasıl değişiyor, internet kendi kültürünü nasıl yaratıyor, bunları gözlemliyoruz. Örneğin benim yaptığım çalışmalardan bir tanesi sözlükler üzerineydi. Bu katılımcı sözlükler dediğimiz ve çok fazla internette gençlerin kullandığı ve artık hani internette bir şey ararken ilk başvurulan, evet, yer haline gelen.
Zaten ilk onlar çıkıyor. Evet. Normalde arama motoruna girildiğinde bir örneğin bir kişiyi arıyorsunuz. O kişinin adını yazdığınızda ilk olarak o sözlükler karşımıza çıkıyor. Sözlüklerin evet bilgi verici yanları çok fazla ama aynı zamanda çok fazla yanlış ve olumsuz cümleler içeren ne yazık ki bilgilere de ulaşılıyor. Tabii herhalde bunu araştırıyorsunuz siz,
evet,
de öyle
çok
değil mi?
Haklısınız. Yani hani argo kullanımı çok, evet, fazla. Ama işte onlar da aslında kendi...
Kültürün bir parçası. Yani internet kültürünün diyeyim daha doğrusu.
Evet, yani günlük hayatımızın da bir parçası aslında. Ama onlar da işte kendine ait bir jargon yaratıyorlar gerçekten. Yani mesela okuduğumuzda artık dil birazcık değişiyor. Kullandıkları atasözleri, deyimler, bunlar biraz daha değişiyor. Mesela şu anda gençler arasında mavi ekran vermek diye bir ifade ortaya çıkmış.
Neymiş o? Ben bilmiyorum. Demek ki şimdi gençliğimiz sorgulamaya başlayacağım mavi ekran vermek. Hemen öğrenirim.
Evet, yani bir şeyler anlamadıklarında hani internet ve telefon mavi ekrana dönüşüyorsa, evet, evet, hani onlar da işte arkadaşım mavi ekran verdi diyorlar.
Yani anlamadım demek,
evet,
istiyor.
Anlamadıklarında böyle bir ifade. Yani bu tarz sözlü kültür üretiyor, hı-hı, internet bir açıdan. Ve baktığımızda hani artık aktarım biçimleri de değişmeye başlıyor. Yani çocuklar özellikle interneti kullanmaya başladıktan sonra oradan veri elde etmeye, oradan kaynak üretmeye başlıyorlar ve aktarım birazcık daha internete kayıyor.
Hmm.
Bu tarz yeni alanlar ortaya çıkıyor. Güvenilirliği her zaman tartışmalı. Dediğim gibi bunun üzerine yapılmış pek çok araştırma var ama internet asla güvenilmez bir mecradır ve kullanılmamalıdır gibi bir yaklaşım zaten günümüz dünyasında pek kabul edilebilir bir şey olmaz. Ve dediğim gibi yani bazı araştırmalarda gerçekten insanların orada kendini normal alan araştırmasından daha rahat ifade ettiklerini gösteriyor.
Evet.
Dolayısıyla zaman ve mekan kavramını da dönüştürdü aslında internet. Yani artık zamansız alan araştırması yapabiliyoruz. Yani biz alana çıkarken öncelikle mesela...
Akşam 7 oldu artık bütün her yer kapalı, biz artık bu saatten sonra araştırmayalım deme gibi bir şansımız,
evet,
yok.
Yok, yani mesela özellikle yaz dönemlerinde köylere gidip alan araştırması yapamıyoruz. Çünkü insanlar tarlada çalışıyorlar,
evet,
ya da işte kentte artık mesela 5'ten sonra mesai bittiyse oralarda çok fazla kaynak kişi bulamayabiliyorlar. anlayabiliyoruz. Ama internetin bir yönü de gerçekten zaman kavramını dönüştürdü. Hı hı. Yani gece 12'de de biz o grubun kendi üyeleriyle iletişime geçebiliyoruz. Hı
hı. Siz şu anda bu çalışmayı nasıl yapıyorsunuz tam sistemsel olarak?
Yani biz işte sorularımızı hazırlıyoruz. Önce araştırmamızın tabii ki hani konusu önemli bizim için. Evet. Neyi araştıracaksak ona bakıyoruz. Mesela ben sözlüklerle yaptığım çalışmada önce katılımcı sözlüklerden hangilerini kullanacağımı belirledim. Ondan sonra neyi araştıracağımı, sadece sözlük kültür üzerine odaklanmıştım. Sözlük kültür ürünlerinin nasıl değiştiğine bakmak üzerine. Sonra sorularda belirlendikten sonra verileri topladım. Ve burada mesela yine iki türlü yöntem kullanabiliriz. Katılımlı gözlem ya da katılımsız gözlem adını verdiğimiz. Yani biz o grubun içine dahil olabiliriz. Ya
dışarıdan
da, evet, dışarıdan da gözleyebiliriz ne tür değişiklikler olduğunu. Hı hı. Verileri topladıktan sonra da verilerin analizini yapıyoruz. Orada ne sonuçlar ortaya çıkıyor. Üye kontrolü gerçekten folklor alanında çok fazla kullanılan bir yöntem değil. Çünkü bizim için iki kişi dediğimiz halk dediğimiz durumu bile yani topluluğun bile kendi ürettiği kültür bizim için değerli. Yani bütün kültürler bizim için çok değerli. O yüzden de biz sonuca bakarken hani onun analizinde hepsinin değerli olduğunu bilerek analiz ediyoruz.
Ve hissettirerek evet, belki de evet. Kendinizi orada tanıtıyorsunuz. Çünkü çok teşekkür ediyoruz Sayın Baki katıldığınız için, aktardıklarınız için. Netlore hayatımıza giren yeni kavramlardan ama gerçekten aslında yıllar önce girdi. Belki bunun araştırmaları yavaş yavaş yapılmaya başladı ama çok güzel çıktılar. Mutlaka elde edeceksinizdir. Emeklerinize evet, sağlık, kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
Çok teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü araştırma görevlisi Zeynep Safiye Baki stüdyo konuğumuzdu. İnternet folklorunu konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Senin için veririm ha bu ciğerlerimi. Senin için veririm ha bu ciğerlerimi. Papilattan aşağı inerim baş aşağı. Sen benimle gel olursan dünya düşer aşağı. Papilattan aşağı inerim baş aşağı. Sen benimle gel olursan dünya düşer aşağı. Papilattan aşağı İnerim baş aşağı, sen benimle gel olursan dünya düşer aşağı. Papilattan aşağı, inerim baş aşağı, sen benimle gel olursan dünya düşer aşağı.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda hem eczacı hem sporcu Gökçen Kabaş var. Sayın Kabaş, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Özellikle vurguladım hem eczacı hem sporcu diye. Çünkü genellikle hani bir alanda şampiyonluk alındığında ya da bir alanda çok büyük başarı gösterildiğinde hani insan hep düşünür ki sanıyorum başından sonuna kadar hep bu alan için çalışılmış, o spor dalında faaliyetler gösterilmiş ama hani siz maşallah hem mesleğinizi devam ettiriyorsunuz, evet, hem de bir başka alanda kendinizi ispatladınız. Öncelikle tebrik ediyoruz.
Çok teşekkürler, çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sayın Kabaş, Muğla'da Türkiye Enduro Kadınlar Şampiyonu oldu 2016-2018 yıllarında ve Transanatolia Rally'sini tamamlayan ilk Türk kadın unvanı bulunuyor. Önce evet, bu Enduro şampiyonluğundan bahsedelim, sonrasında da Transanatolia'dan bahsetmenizi rica edelim.
Öncelikle ben de herkese merhaba diyorum. Sizlere de keyifli ve güzel yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben bu maceraya 30 yaşında başladım. Aslında çok da geç başladım denebilir ama şu anda 34 yaşındayım ve 4 yıllık bir süre içerisinde Enduro ile başlayan motor sporları hayatım rallilerle devam ediyor. Önce 2015 yılında son ayaklara katılabildik. Daha sonra 2016 yılında hızlı bir şekilde gelişme göstererek Türkiye şampiyonluğuna hak kazandım. Son 2 yıl içerisinde de Sarıkamış'ta düzenlenen ilk kar rallisine katılan yine ilk Türk kadın olup üçüncülük kürsüsüne çıktım genel klasmanda da. Ve bu şekilde de rallilerle tanışmış oldum ve aslında son yıllarda da tüm ilgimi ve zamanımı rallilere yoğunlaştırdığımı söyleyebilirim.
Tebrik ediyoruz ama Sayın Kabaş, şimdi gerçekten çok farklı bir alan. Hani kadın ya da erkek diye ayırmak tabii ki istemiyorum ama şimdi ben kendi adıma konuşursam motor sporları bana her zaman çok ürkütücü gelmiştir. Açıkçası korkarım.
Yani şöyle, aslında bana da çok ürkütücü geldi. Hatta yani o ilk startlarda, ilk yarışlarda eşim eğer hemen eve dönelim dese ben hemen dönecektim ama burada eşimin, Atilla'nın da sınırsız desteği ve motivasyonunu da söylemezsem olmaz. Beraber bu noktaya geldik ve tahmin etmediğimiz şekilde de çok yol kat ettik, çok yarışlar tamamladık beraber.
Eşiniz beyefendi de mi yine motor sporlarıyla ilgileniyor?
O benim mekanikerim olarak geçiyor. Çünkü etap sonlarında motoruma da birilerinin teknik olarak bakması gerekiyor. Ve benim mekanikerim, motor tamircim eşim Atilla.
Çok şanslısınız.
Bir yarışı tamamlamam mümkün değil.
Çok şanslısınız çünkü gerçekten insan bir şekilde kendini yalnız hisseder. Çünkü bildiğim kadarıyla tabii, çok uzun etaplar. Öyle hani gideyim de ben 100 metre, 200 metre süreyim.
Yok,
öyle bir şey değil.
Yani tabii ralliden ralliye de değişiyor ama 3 ile 15 gün arasında 1000 kilometre ve üzerinde uzun mesafeler kat ediyoruz ve hiçbir yol izi olmuyor. O yüzden gün sonunda hem motorun hem kendinizin sağlıkla finişe gelmesi gerekiyor. O yüzden de motorunuza birinin gerçekten çok iyi bakması gerekiyor. Bu anlamda da şanslıyım diye
düşünüyorum. Sizin de kendinize çok iyi bakmanız gerekiyor. Yani
evet,
Allah korusun.
Evet.
Sonuçta gerçekten biraz önce söylediğim gibi hani ürkütücü, hani her an aklınıza, her an size bir kaza sebebiyet verebilir ya da başka bir şey olabilir. Peki siz nasıl cesaret edip böyle bir alana yönlenme isteğinde bulundunuz?
Yani bu benim için lise yıllarımdan beri motor sevdam hep vardı ama benim amacım işte scooter tarzı motosikletlerle işe gidip gelebilmekti. Fakat dediğim gibi
İşin bu boyutlara varacağını siz
de düşünmemiştiniz. Evet, yani Atilla bundan çok eminmiş ama ben o kadar emin değildim. Ya tecrübe olur, insan tanıyalım diyerek başladığımız bu yolda ikimiz de tahmin etmediğimiz şekilde hızlı ilerledik. Bu durumda ikimize gerçekten mutluluk verdi, keyif verdi. İnşallah artarak da devam eder diye umut ediyorum.
Bu Transanatolia rallisi nasıl bir spordu ya da nasıl bir rallidi?
Transanatolia rallisi de 7 gün yaklaşık 3000 kilometre süren Türkiye'nin ilk uluslararası uzun soluklu rallisi, ilk ve tek. Bunu da tamamlayan ilk Türk kadın 2018 yılında ben oldum. 7 gün boyunca günlük ortalama 10-12 saat üzerinde, 10-12 saat boyunca motor üzerinde oluyorsunuz. Sadece benzin ikmalleri için duruyorsunuz. Ve hem motorunuz hem siz sağlıklı bir şekilde gün sonu finişlerini görüyorsunuz.
Yani aslında şöyle, tek başınıza bir yola çıkıyorsunuz 3 gün
evet,
veya işte 15 gün süresince
evet,
ve tüm o yolda tek başınıza yalnızca yakıt
evet,
ikmali için duruyorsunuz.
Evet.
Peki
evet,
diğer hani yemek ihtiyacı ya da ne bileyim bunun gibi
yani,
ihtiyaçlar?
Çantamızda işte ceviz oluyor, incir oluyor, onları yiyoruz. Zaten vaktimiz olmuyor. Yani öyle bir konsantrasyon içinde oluyorsunuz ki yani benim de aklıma gelmiyor açıkçası. Çünkü nihai hedefim finişi görmek oluyor. Sadece kan şekerini dengelemek için arada ağzıma bir şeyler atmayı ihmal etmiyorum.
Hani bilmediğim için soruyorum, akşamları nasıl oluyor? Hani saat kaça, bir belli bir saati var mı örneğin günü bitirmenin?
Tabii ki start zamanlarınız ve padoğa finish noktasına girme zamanlarınız var. Girmeniz gerekiyor bu süre zarfında. Evet.
Evet. Bir de bildiğim kadarıyla Ekim ayında yurt dışında yapılacak bir yarışmaya katılmayı arzu ediyorsunuz. Ondan da bahseder misiniz dinleyicilerimize?
Evet. Şöyle biz her sene bir adım daha ileri gitmekten çok büyük keyif alıyoruz Atilla'yla. Bunu tecrübe etmeye ve her zaman gelişmeye çalışıyoruz. Bu sene de Romanya'da 15-19 Ekim'de düzenlenecek Transkarpatik Rally'ye katılmak istiyoruz. Ukrayna sınırı Romanya'nın kuzeyinden başlayıp Romanya'nın Brașov kentinde sonuçlanacak. Yaklaşık 1000-1200 kilometrelik 5 günlük bir rally. Hı hı. İnşallah bunu da tamamlar geliriz ve Avrupa'ya bir adım atmış oluruz. Ve bunu da yine Türk kadınları olarak Avrupa'yı temsil etmek için bir vesile olur inşallah bize.
İnşallah.
Sonuçta Avrupa'da ve dünyada iyi platformlara taşımaya, Türk kadın motor sporcularını oralarda görmeyi de ikimiz de çok arzuluyoruz.
Sayı olarak Türkiye'de Türk kadın sporcu var mı? Hani sayıca fazla mı sizin gibi?
Enduro branşında yarışan çok arkadaşımız var ama bir takım yetersizliklerden veya zaman ayıramamaktan dolayı sürekli yarışamıyor kadın sporcularımız. Ama rally branşında bu işi Türkiye'de tek yapan şu an benim.
Sayın Kabaş, gerçekten gurur duyduk. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Hem
çok
ülkemizin hem de tüm Türk kadınlarının göğsünü kabarttınız gerçekten. Kolaylıklar diliyoruz hem size hem de mekanikle uğraşan ve sizin destekçiniz olan eşinize selamlarımızı iletin lütfen.
Çok teşekkürler, çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, eczacı, sporcu Gökçen Kabaş telefon hattımızın diğer ucundaydı. Muğla'da Türkiye Enduro Kadınlar Şampiyonu oldu ve Trans-Anatolia Rallisi'ni tamamlayan ilk Türk kadın unvanını aldı. Şimdi ise Romanya'da düzenlenecek ralliye katılmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kendisine başarılar diliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
kuşun sesidir, coşkumuz candan dostadır, tutkumuz canım, yüreğimiz sevda bizim, candan dostadır, tutkumuz yüreğimiz sevda bizim, yüreğimiz sevda bizim, yüreğimiz sevda bizim, yüreğimiz sevda bizim, yüreğimiz sevda bizim.
Göç yolları. Hayatın Sesleri Göç Yolları köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Hayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Müsaadenizle küçük bir düzeltme yapacağım sevgili dinleyiciler. Programın başında açarken değerli hocamıza başkan yardımcısı dedim. Çünkü son bilgilerimize göre başkan yardımcısıydı hocamız ama... başkan oldu. Oradaki evet. Müslümanların oylarını aldı ve yine bizi gururlandırdı. O zaman size de yeni çalışmalarınızda kolaylıklar
teşekkür
ve başarılar dilerim.
Teşekkür hocam. Ederim. Müslümanların derken tabii şeyde komitede çeşitli milletlerden.
Evet.
Bu Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi. İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine bağlı 10 sözleşme komitesinden bir tanesi. Ve bu komitede işte mevcut göçmen işçilerin ve ailelerin haklarının korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmenin buna taraf olan ülkelerde nasıl uygulandığına ilişkin işte sürekli bir denetleme yapan bir komite bu. Hı hı. Diğer konularda da işte toplam 10 tane komite var böyle. O 10 komiteden bir tanesi bizimki. İşte çeşitli ülkelerden seçilmiş gelmiş uluslararası bağımsız uzmanlar var. Onlardan biri de benim. Şimdi bir seçim yapılması gerekti. Çünkü mevcut başkan ülkesinin baş denetçisi olmuş. Cumhurbaşkanına bağlı ve yüksek bir göreve gitmiş Senegal'de. Hı hı. Onun çekilmesi üzerine bir seçim yapıldı ve işte biraz evvel dediğiniz gibi komitenin Müslüman üyelerinin desteğiyle işte böyle malum yani karşınızda da birileri olabiliyor yani evet. Biliyorsunuz. Onların muhalefetine rağmen.
Ama işte değerli hocam ihtiyaç varmış demek ki gerçekten sizin başkanlığınız.
Bu tür şöyle bu tür uluslararası yapılarda Türkiye'nin daha fazla kendini göstermesi, evet. Sesini duyurması gerektiğine inanıyorum başından beri. Ve biz bunu biraz ihmal ediyoruz aslına bakarsanız. Bu ihmalimiz bize bazı yerlerde işte tabii sıkıntılar yaratabiliyor. O nedenle mümkün olduğu kadar etkili olabilmek için uluslararası planda hemen her uluslararası örgütte mutlaka böyle köşe başlarında Türklerin bulunması, vatandaşlarımızın, uzmanlarımızın, işte diplomatlarımızın neyse bulunmasının çok büyük faydası olduğu kanaatindeyim. Şimdi tabii Dışişleri Bakanlığımız bu konuda gerekli çalışmaları hiç kuşkusuz yapıyor ama bu çalışmaları biraz daha da güçlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi işte geçtiğimiz Mayıs ayında bir sonraki dönem için yani 4 yıllığına yeniden Haziran ayında yeniden seçilmiştim bu komiteye. Şimdi yani oradaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve mümkün olduğu kadar özellikle göç konusunda Türkiye son 10-15 yılda önemli değişimler yaşadı. Yani sadece Suriyelilerle ilgili de değil yani göç mevzuatımız efendim işte yapılarımız işte sadece mevzuatımız değil tabii altyapının da sağlanması gerekiyordu mesela göç idaresi genel müdürlüğü kuruldu falan. Bunlar önemli gelişmeler, önemli kazanımlar. Bu kazanımların bir kere her şeyden önce dünyaya anlatılması, yani neler yapıldığının gösterilmesi hep arzu ettiğim bir şey var. Yani bu konularda Türkiye hep önce olabilecek konumda bir ülke. Bizim kültürümüze de uygun bu. Çünkü malum işte yani başı sıkışanın gelip sığındığı yer haline geldi Türkiye. Bazı yerler, bazı ülkeler bu konularda o kadar geniş yürekli, geniş gönüllü değiller biliyorsunuz. Tabii bir takım sıkıntıları da beraberinde getiriyor ama şimdi burada önemli olan o sıkıntılar haliyle olacak, var olacak. Hatta bir takım tehlikeler, tehditler güvenlik açısından falan da oluyor. Onlarla da mücadele etmek gerekirken aynı zamanda da bir insani mesele olduğunu, göçün bir olgu olduğunu, bir insan olgusu olduğunu ve göçmenlerin de insan oldukları için de insan haklarına sahip olduklarını unutmadan onların haklarının da savunulmasına gayret etmek lazım, uğraşmak lazım. Bunun için de tabii uluslararası planda birçok çalışma yapılabiliyor, yani orada yapılabiliyor. Fakat birçok ülke, özellikle zengin ülkeler diyelim, hani kuzeyin zengin ülkeleri bu konuda çok böyle yani işte hakları teslim etme, haklara saygı gösterme konusunda falan çok istekli değiller. Bu istekli olmamaları da tabii işte gereken işlerin yapılmasına engelliyor biraz dünya genelinde. Ama işte yani en insan haklarına riayetkar olduğunu iddia eden ülkede bile bakıyorsunuz öyle bir insan hakkı bu göçmenlerin yani işte yaptı göçmen işçilerin, göçmenlerin, sığınmacıların, ilticacıların her neyse. Bunların haklarının böyle çok kolaylıkla çiğnenebildiği, ondan sonra rahatlıkla böyle keyfi cezaların verildiği, keyfi gözaltıların yapıldığı, ondan sonra keyfi sınır dışıların yapıldığını görüyoruz. Ve bu şimdi kabul edilebilir bir şey değil. Onun için mücadele etmek lazım. Yani aslında bu çalışmalar çerçevesinde, yani Birleşmiş Milletler'deki çalışmalar, genellikle bütün ülkelerin belli norm ve standartlara, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan norm ve standartlara uymasını sağlamaya çalışmaktır. Ama tabii müeyyidesi yok. Yani gidip de şimdi tabii bunları pek öyle istekli olarak uygulamayan ülkeyle en fazla işte onunla konuşuyorsunuz, diyalog geliştiriyorsunuz. O diyalog vasıtasıyla tavrının, politikalarının, uygulamaların değişmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Çalışmalar bundan ibaret ama tabii çok geniş kapsamlı. Yani keyfi cezadan, keyfi gözaltından, keyfi sınır dışından öte eşit haklara sahip olma konusunda gereken özenlerin gösterilmesi. Kimlerle eşit? O ülkede çalışan, yaşayan insanlarla. Özellikle sosyal alanda, hukuk alanında eşit haklara sahip olmalarını sağlamak lazım. Bu hakları sağladığını iddia eden ülkelerde bile baktığınız zaman 1001 ihlal var, yani inanılmaz derecede. Ve maalesef bu hakları sağladığını iddia edip de Göçmen İşçiler Sözleşmesi'nin ki bağlayıcıdır, bağlayıcı tek sözleşmedir göç konusunda, onaylamayan ülkelere sorduğunuz vakit diyorlar ki biz bütün bunları yerine getiriyoruz zaten, bizim için sorun değil falan, ama bu tam doğru değil maalesef. Yani ondan sonra da işte malum mangalda külü bırakmayacak şekilde bir sürü eleştirilerle etrafa anlatıyorlar işte şöyle yapın böyle yapın falan filan, ama kendilerinin birçok eksiklikleri var, yani bu bir gerçek.
Evet, aslında ayağınızın tozuyla geldiniz, geri göndereceğiz sizi değerli evet, hocam evet. Bir de toplantı var, o toplantıdan da bahsedelim dinleyicilerimize.
Efendim bu jandarma ve sahil güvenlik akademimiz bir uluslararası güvenlik kongresi bugün tertip etti, 2 gün bugün ve yarın. Bunun çeşitli konuları var. Tabii yani siber güvenlikten işte teröre, akla gelebilecek güvenlikle ilgili her türlü konunun ele alındığı çeşitli oturumlarda işte çok seçkin bilim insanlarının işte sunumlarını yaptı. Bu sabah başladı. İçişleri Bakanımız açtı kongreyi. Burada benim de bir küçük rolüm var. Bugün akşamüstü bir tehdit, bir güvenlik tehdidi olarak göç konusunu ele alacağım. Burada anlatmak istediğim şu. Hiç kuşkusuz göçlerin çoğalmasıyla birlikte dünyada güvenlikle ilgili bir takım algılar da değişti. Yani tabii bu nereden başlamıştır? İşte 11 Eylül saldırılarından itibaren başlamıştır. Ondan sonra dünyada birçok yerde çatışmalı bölgelerden işte mümkün olduğu kadar canını kurtarmak için kitlesel sığınma eylemlerine girişen insanlar var. Türkiye'ye olduğu gibi, yani Suriye'den, Irak'tan. Bunların arasında teröristler olabiliyor. Ondan sonra bir takım terör saldırıları. Sadece teröristler değil, organize suç örgütleri bunların arasında oluyor. Kaçakçılık olabiliyor, insan kaçakçılığı. Dolayısıyla bunların bu tür hareketlerin bizatihi içerisinde barındırdığı bir suç potansiyeli de olabilir. Vardır. Fakat bunu yaparken bu insan haklarını da gözetmek mecburiyetindeyiz. Yani herkes tabii, bütün göçmenler ne suçludur ne teröristtir. Böyle bir şey söz konusu değil. Olmadığı gibi bunların da işte kabul eden ülke ya da onların transit geçtikleri ülke veyahut da geldikleri ülke o insanların bekasını, o insanların çıkarlarını, o insanların sağlıklarını, güvenliklerini, güvencelerini falan hep düşünmek zorunda. Ancak bu şekilde iki taraflı güvenlik sağlanmış olur ve böylelikle belki de ülkelere, devletlere yönelik bir takım olası güvenlik tehditlerinin de bu şekilde bertaraf edilmesi mümkün olabilir diye düşünüyorum. Bu konuda uluslararası literatürde de çok tartışmalar var. Yani insan odaklı güvenlik politikası dediğiniz vakit önce biraz böyle çelişki gibi gözüküyor. Yani hem güvenlik. Fakat göçü güvenlik mülazalarıyla değerlendirmeye başladıklarından bu yana insanlarla ilgili o hakların teslimi, insan haklarının işte belirlenmiş olan o hakların hem yasalarda veyahut ahlaki olarak da etik olarak da belirlenmiş olan bu hakların pek böyle kale alınmadığı bir ortamda yaşıyoruz maalesef dünyada. Yani dikkat ederseniz şimdi mesela işte Afrika'dan böyle derme çatma botlara binip veyahut da Türkiye'den işte çok sayıda biliyorsunuz Suriyeli veyahut da başka ülkelerden gelen sığınmacı işte Yunan adalarına geçmeye kalkıyor. Afrika'dan bakıyorsunuz işte İtalya'ya, Fransa'ya ulaşmaya çalışıyor. Bir Lampedusa adası var Akdeniz'de. Oraya varabilmek için böyle işte biniyorlar. Ve tabii açık deniz, bindikleri tekneler yetersiz. Çok insan var içinde falan. Bir bakıyorsunuz insanlar boğulmuş, yok olmuş, telef olmuş yani. Heder olmuş, yazık olmuş. Yani çok üzücü bir şey bu. Bir tarafta bunların güvenliği, yani aman bana gelmesin benim işte ekonomik, kültürel, kimliksel, ondan sonra ne bileyim işte asayişle ilgili bütün tehditleri bana getirecek diye düşündüğünüz o insanların da kendi güvenlikleri söz konusu aynı zamanda. Yaşam hakları ellerinden alınıyor. Boğuluyorlar denizde. Ondan sonra işte kurtarılmıyorlar veyahut da kabul edilmiyorlar falan. Geçenlerde işte bundan bir hafta 10 gün herhalde 150 tane böyle Afrikalı göçmen hiç kimse kabul etmek istemiyor falan. Bunlar böyle işte perişan bir vaziyette teknede. Sonunda işte bir değişiklik oldu. İtalya'da hükümet değişti falan da. O bir işte evvelki hükümetin Dışişleri Bakanı fevkalade yabancı düşmanı bir adamdı. Aşırı sağcı. O çekilince hükümetten işte onlar kabul ettiler İtalya falan. Şimdi böyle bir şey. Dolayısıyla insanların bu haklarının bu şekilde işte ihlal edilmesi, çiğnenmesi kabul edilebilir bir şey değil. Yani bu da güvenliğin bir parçası. Bugünkü konuşmamda bunu biraz böyle anlatmaya
aslında
çalışacağım.
Aslında bugünkü dinleyicilerimizle paylaştığımız konuyla da bağlantılı oldu sizin bugünkü konuşmanız. Evet. Aslında her şey insan haklarının
tabii.
Her şey insan için ve onların daha sağlıklı koşullarda, daha iyi koşullarda yaşayabilmeleri için biz ülke olarak elimizden geleni yapıyoruz.
İnşallah
darısı diğer ülkelerin başına diyoruz.
Evet. Türkiye şu anda yani 3,5 milyon, 3 milyon 600 bin Suriyeli artı diğerleri falan Türkiye içerisinde. Ama benim kanaatimce bir tahmin olarak söylüyorum. Tabii bildiğim bir şey değil yani öyle kesin olarak. Yani 7-8 milyon insana bakıyor Türkiye, biliyor musunuz? Dışarıdakileri de düşünün. Yani sınırlarımızın dışında şimdi İdlib'deki insanlara kim yardım ediyor, kim destek veriyor yani? Ve Türkiye büyük fedakarlıklar yaptı yani şimdiye kadar ve yapmaya da devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Hayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikteydi. Göç Yolları köşemizde hem göçmen işçilerin hem de aile fertlerinin hakları üzerine ve güvenlik önlemleri üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Burası Kısa Dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, Türksat 3A, Türksat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.840 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.